Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programımızın 3. bölümündeyiz. Bu hafta inşallah Kur'an-ı Kerim'in yüceliğini ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatıldığını diğer peygamberlerle bu program boyunca anlatacağımız Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayarak ta Peygamber Efendimiz'e kadar olan o silsilede Peygamber Efendimiz'in yeri nerede? Bu hafta bunu konuşmuş olacağız kıymetli hocamla. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sefalar verdiniz, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Konunun başlığını, programımızın mühtevasını söylemiş oldum. Evet. Bu konuda neler söylersiniz hocam? Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in yeri nerededir? Ve Kur'an-ı Kerim'in yüceliği ve Peygamber Efendimiz'in fazileti dediğimizde neler söylersiniz?
İnşallah Rabbim dilimizin döndüğünce nasip etsin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin el emin ve ala alihi ve ashabihi ve ala ali ehli beytihi ecmaîn. Tabii başlık zaten konunun ehemmiyetini bize belirtiyor. Kur'an-ı Kerim'in yüceliği, azim olması ve Peygamber Efendimizin o Kur'an içerisindeki fazileti.
Evet.
Önce aslında şöyle söylemek yeterli olur diye düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'in yüceliğini anlatmak için. Kelamullah'tır. Hı hı. Allah'ın kelamıdır. Allah azamet sahibidir. Allah azimdir. Ondan mütevellit. Biz Kur'an-ı Kerim'i zaten bir fazilet tablosu içerisinde yüce bir kitap olarak biliriz. Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da o Kur'an'ın kendisine vahyolunan ve vahyin inzal buyurulduğunda kendisiyle muhatap olan ve Allah adına bizimle o muhataplığı yaşayan bir kimse olması adıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da yine Kur'an-ı Kerim'le birlikte yücelik ve fazilet taşıyor. Kur'an-ı Kerim hemen Bakara suresinin ilk ayetlerinde Elif, La, Mim ile başlayan o ayette Estaizu billah, Zelikel kitabu la raybe fi hüdellil müttakîn buyuruluyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim kendi tarifini kendisi yapıyor. Bu kitap içerisinde şüphe olmayan ve hidayet rehberidir ittika edenlere, müttaki olanlara, takva sahiplerine hidayet rehberidir buyuruyor. O zaman bir şüphe içermeyen, bir mükemmellik arz eden, Allah katından indirilmiş, Allah'tan indirilmiş ve azameti ilahiye göre, Allah'ın azametine göre bir mükemmellik arz etmesi icap eder. Yani bir mükemmellik içerisinde barındırır. Allah o vahiyi kendi toplumları içerisinden seçtiği kimselere ve çitebeynâhum ve hedeynâhum diye ayet-i kerimede buyurulan haliyle toplum içerisinden seçilen, tercih edilen demek ki Allah vahye mutabık olacak, vahye tabi olacak, vahye nüzul olunduğunda muhatap olacak şahsı da vahye layık kılıyor. Bu da kendisine layık kılıyor demek aslında. Sadece peygamberlere has bir durumdur bu. Tabi buradaki hitab-ı ilahi, kelam, Kur'an olunca, ayetler olunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayetler üzerindeki nüzulundaki görevi de kendisinin ne kadar fazilet sahibi olduğunu aslında bize gösteriyor. Yani sadece Kur'an ve peygamber özelinde şöyle toplayayım. Allah yani vahiy, Kur'an yani vahiy, Allah vahiy, Kur'an vahiy artı peygamber vahiy ilişkisi olarak düşündüğümüzde Kur'an-ı Kerim'inde biz peygamberle aleyhissalatü vesselam mevsukiyetini yani doğruluğunu bildiğimiz için aslında bu üç hal yani Kur'an, peygamber, Allah ilişkisi bize hem risaletin hem risalete sahip olan peygamberin ve bu risaletin asıl sahibinin faziletini göstermiş oluyor.
Evet.
Bir diğer mesele Allah-u Teala Kur'an'da وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ buyuruyor Hazreti Peygamber'e işaretle. Yani onun alemlere rahmet olarak gönderilen. Demek ki Kur'an bir rahmet kitabı. O rahmet kitabının da açıklayıcısı, izah edeni, bize kavuşturanı, ulaştıranı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu açıklamayı da yaparken ve Kur'an ile ilgili hitabını, muhataplığını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize anlatırken Estaizu billah وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى يَتَابِ
yani,
o,
hocam.
Yani o kendi hevasıyla, hevesiyle, kendi bilgisiyle, kendi öğrendiğiyle ya da kendisinden kaynaklanan bir hal ile size konuşmaz. Onun öyle bir konuşma lüksü ya da öyle bir konuşma hali olmaz. O konuşsa konuşsa vahiy ile konuşur. Allah ona vahiy bildirirse bunu konuşabilir. Ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gündelik dili vardır, bir günlük dili vardır kullandığı. Daha çok bizim kaynaklarımızda vahyi gayri metlu diye bilinen, yani Kur'an'da var olmayan ama Resulullah'tan sadır olmuş ve
ama Kur'an'a aykırı olmayan.
Ama Kur'an'a asla aykırı olmayan, Kur'an'la mutabık, Kur'an'la iç içe, Kur'an'la birlikte, Kur'an'a alternatif oluşturmayan, Kur'an'ın dışında kalmayan, Kur'an'ı zemmetmeyen, kötülemeyen, Kur'an ayetlerini dışarıda bırakıp naksetmeyen, nakzetmeyen sözleri vardır. Bunlara hadisi şerif deniyor. Sözü, fiili, takriri vesairesiyle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o sözlerini dahi konuşurken Kur'an kontrolüyle, yani vahyin kontrolüyle hareket ederek konuşuyor. وَمَا يَنْتُقَ عَنِ الْهَوَى aslında bize bunu anlatıyor. Yani bir vahiy dengesi içerisinde konuşuyor. Yine Hakka suresinde Allah-u Teala eğer peygamber bize Allah'a atfen bir söz uyduracak olsaydı onu biz kıskıvrak yakalardık buyuruyor. Ve sonra da onu can damarından, şah damarından koparır, alırdık, yaşatmazdık. Yani o kendine hayat bulamazdı. Peki Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir teşebbüsü mü olacaktı da bu ayet? Hayır. Bu onun dahi olmayacağını gösteren bir ayettir. Yani bu eğer sizin aklınıza acaba peygamberden Kur'an'a bir dahil oldu mu, olmadı mı bile gelmesin. Bu akla gelecek olan şeytani bir vesvese zaittir, gereksizdir. Onun da ispatı işte budur. Biz peygamberi bu noktada kesinlikle bunu yapmayacak hale getirdik anlamını taşır bu ayet.
Evet. Ama Peygamber Efendimiz'e de böyle ithamlarda bulunuldu.
Elbette. Günümüzde
yani,
de var.
Günümüzde de var. Evet. Geçtiğimiz derslerde, geçtiğimiz haftalarda biraz bu mevzuya giriş yapmıştık. Yani Peygamber Efendimiz'in haşa buradaki ifadeleri uydurduğu, bu Kur'an'ı kendi getirdiği,
kendi yazdığı
gibi meselelerin olduğunu biliyoruz. Bu tür uyarıların da buna binaen geldiğini söyleyebiliriz, değil mi hocam?
Elbette hocam, çünkü yani bugünün iddia sahipleri devrin de iddia sahipleriydi. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sen onu kendin yazdın deyip gelenler oldu. Yani Kur'an-ı Kerim'de sen onu elinle yazmadın, başkasından da bir yardım almadın, sana iddia edip gidip görüştüm dedikleri adam e'acemiyyun em arabi, o acemi de Arap değildi. Yani onun dili de senin dilin değildi. Senin lügatınla aynı lügatı da konuşmuyordu. Kur'an-ı Kerim zaten o cevapları veriyor bu adamlara. Yalnız hani vardır ya Anadolu'daki ifadesiyle çamura tutmazsa izi kalsın. Suyu bulandırmak. Sadece dertleri bu.
Peki hocam günümüze gelelim. Evet. Biraz güncel bir mesele olacak ama. Yani Peygamber Efendimiz'den günümüze kadar ki Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de biz onu koruyacağız diyor. Kur'an-ı Kerim'in korunmuş olması, günümüze hiç bozulmadan gelmiş olması ve günümüzde hala şifa oluyor olması ki bu kıyamete kadar da böyle olacaktır. Buna imanımız tamdır. Birilerinin ya bu böyle değildir, şöyledir demesini engellemiyor mu? Veya bu kişiler hala bu kısmı niye göremiyorlar?
Hocam birincisi altın çamura düşmekle değer kaybetmez.
Eyvallah.
Birincisi bu. İkincisi ayet-i kerime İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun buyuruyor. Yani biz Kur'an'ı indirdik, koruyacak olan da biziz.
Eyvallah.
Şimdi bunlar ne kadar çamur atarlarsa atsınlar, ne kadar gayret ederlerse etsinler, onun değerine bir nakısa getiremezler. Hafazanallah.
Eyvallah.
Peki onlar bunu bilmiyorlar mı? Orada da efara eyte menittaheze ilahehu hevah giriyor devreye. Yani sen hiç hevasını, hevesini, altını çizerek söyleyelim burayı, hevasını, hevesini, ilah edineni görmedin mi? Buradaki iddia sahipleri her ne kadar bir gerçeği biliyor olsalar da işte güneş balçıkla sıvanmıyor. O gerçeği kapatamıyorlar. Ancak insanların zihin dünyasında, tabii biz bir de devir şartları altında Kur'an ve sünnet kültürünün hakim olduğu bir altyapıyla yetişiyor değiliz. Yani buradan şunu çıkarmak yanlıştır. Ya hocam biz işte hepimiz İmam Hatip okumak zorunda mıyız? Hepimiz işte ilahiyat okumak zorunda mıyız? Hayır. Ama hepimiz dinimizi öğrenmek zorundayız.
İlmi hali bilmek zorundayız.
Bu kadar. Yani ne diyor Kur'an, hadis-i şerifte peygamberimiz? Talebul ilmi faridatun ala küllü müslimin ev müslimetin. Müslüman erkek, Müslüman kadın herkese ilim okumak, ilim öğrenmek farzdır. Peki hangi ilim öğrenilecek? Namaz kılıyorsan namazın ilmini öğreneceksin. Müslümansan Müslümanlığın ilmini öğreneceksin. İman ettim diyorsan imanın ilmini öğreneceksin. Yani ticaret yapıyorsanız ticaretin ilmini öğreneceksiniz. Yani burada ben şunu okumadım deme lüksümüz yok. Öğreneceksiniz. Bazen talebelerden de gelir böyle sorular. Ya hocam herkes aynı imkanlara sahip olmayabilir. Sahibiz hocam. Neticede bakın yayınlarımız var, kitaplarımız var, hocalarımız var, ulaşabileceğimiz kaynaklarımız var. Yani haşa yani biz taş devrinde yaşamıyoruz. Günümüzde birçok kolay şey var. Yani çok basitten bir eve bir tencere alacağımız zaman bile, çok basitten bir araba alacağımız zaman bile, bir ayakkabıya bile. Yani açıp bugün internet üzerinden konuşalım. Hadi dükkan dükkan gezmeyelim.
İnternetten, ki onu da yapıyoruz.
Değil mi? Onu da yapıyoruz. Yani 40 tane siteye girip acaba ne kadarmış, neymiş, kalitesi neymiş, nereden alırsam değil mi? Bir sürü vasıflarını inceliyoruz. Yani özelliklerine bakıyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim ya da dini herhangi bir mesele bir ayakkabı kadar, yani bir araba kadar, bir ev kadar değersiz mi? Neticede o dünyada kalacak olan bir metaın karşılığı diğeri. Bu ahiretinizi kurtaracak. Eyvallah. Yani vel ahiretu hayrun ve ebka. Hem hayırlı olanı hem de baki olanı biz kaybediyoruz. Yani burada bahane yok hocam. Ben anlamıyorum, ben duymuyorum, ben bilmiyorum, ben görmedim deme hakkımız yok. Soracağız. Feselu ehle zikir. Öğrenmeye çalışacağız. Bugün en basitinden camilerde hocalarımız var. Yani her mahallede birer ikişer imam hatip okulu, orada hocalar var. Bu işi görevi yapan adamlar var. Yine ilahiyat fakülteleri, İslam enstitüleri vesaireleri, İslam bilimleri fakülteleri. İşte bir Ramazan ayından çıktık. İşte 29 Ramazan'da televizyon ekranlarında baktık. Hemen hemen 40 kanalda 40 ayrı, hem sahuruyla hem iftarıyla. Baktık 80-100 adam gördük. Yani bakın onlar var yani. Onlar var. Hepsi din anlatıyor. Hepsi İslam anlatıyor. İşte bunun İslami yayın yapan kitapları vesaireleri. Bunlar da cabası. Yan yana koyduğumuz zaman bizim böyle bir lüksümüz yok. Yani ben öğrenemedim, lüksümüz yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şimdi ikinci bölümüne gelirsek olayın. Nasıl ki sahabi güzin efendilerimiz o dönemde en mükemmel olanı yaşamaya ve yakalamaya çalıştılar. Bizim de gayemiz ve gayretimiz bu olacak. Kur'an-ı Kerim icazı gereği yani mucize olması hasebiyle nasıl ki Resulullah aleyhissalatü vesselam döneminin insanına ya eyyühen nas diyerek, iman edenine ya eyyühellezine amenu diyerek, münafıkına innel münafıkine diyerek, innellezine keferu diyerek kafire nasıl ki hitap ediyorsa, bugünün toplumuna da aynı hitapları satır satır, ifade ifade, kalıp kalıp, ayet ayet, sure sure
yapıyor.
Yani Kur'an-ı Kerim'i açıp da toplumun en üst tabakasından en alt tabakasına, en bilgilisinden en bilgisizine kadar okuyup ondan hisse almayacak insan yok. Her şeyi bırakalım bir kenara. Yani manevi bir atmosfere bürür insanı. Bir eğer kalbi çalışıyorsa bir insanı. Ki Kur'an-ı Kerim'in mucize olmasının özelliklerinden bir tanesidir. Peygamberimiz Hatemul Enbiya'dır. Peygamberlerin sonuncusudur. Hı hı. Şu anlama geliyor. Hazreti Adem Efendimiz'den işte bu dersimizin gereği. Hazreti Peygamber'e kadar olan Kur'an'da geçen 28 peygamber. Kitaplarımızda 124 bin Galat-ı Meşhur olarak gelen, yani 124 bin peygamberin Peygamber Efendimiz'e kadar olan kısmını belki biz bilgi dağarcığımızda özel bilgiler olarak bulamayabiliriz. Ama Kur'an'da var.
Evet.
Zaten dersimizin de muhteva ana gayesi o. Peygamberimizin yani peygamberimize kadar olan o nübüvvet sahiplerinin, peygamberlerin hayatları ve nübüvvetteki durduğu yerler. Şimdi her birinin süresi bir yerden bir yere kadar. Hazreti Adem'in süresi, Hazreti kendisinden Şiit Aleyhisselam'a. Şiit Aleyhisselam'ın süresi İdris Aleyhisselam'a. Böyle bir silsile-i şerif var. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra artık nübüvvet yok. Bitti. Nübüvvet yok. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatemul Enbiya, peygamberlerin sonuncusu yani mührü. Eyvallah. Yüzüğü o, hatemi o. Öyle olunca soru şu. Peki peygamberimizden sonra nereye kadar? İlâ yevmil kıyame.
Eyvallah.
Kıyamet gününe kadar. Yani biz Kur'an-ı Kerim'in okuduğumuz zaman bugünkü gözle ve kulakla, akılla okuduğumuzda, kalple okuduğumuzda, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde okuduğumuzda, eğer dünyanın ömrü varsa 1 trilyon yıl sonra da okunduğunda Kur'an aynı Kur'an ve aynı hitabı yapacak ve herkes o Kur'an'dan kendine hitap bulacak.
Evet ya, bugün de bu kalmadı artık dediğimiz bir şey yok haşa.
Yok, bugün de yok zaten. Hatta bugünün aciz kaldığı yerler var. O da Kur'an'ın ayrı mucizeleri.
Eyvallah. İleriye ışık tutan.
Elbette. Yani mesela bir ışınlanma hadisesi vardı Hazreti Süleyman Aleyhisselam'da. Belkıs'ın tahtının an be an getirilmesi hadisesi vardı. Bugün daha bunu yeni yeni çözmeye başladılar. Halletmeye başladılar.
Yani gidiyorlar ama karşı tarafta toparlanamıyor.
Moleküller birleştirilemiyor. Bunlar yapılmaya çalışılıyor. Ve birleştirdik diyenler var vesaire. Daha mesela babası olmadan çocuk dünyaya getirme hadisesi. Şimdi tüp bebek vesairelere girmeye başladı insanlar. Onun dışında ilk insanın yaratılması, yani bir topraktan insan nasıl yaratılır, nasıl halk edilir? Yani orada bir acziyet var. Yine Kur'an kevni ayetleri var. Bakıyorsunuz gökyüzünü, kainatı anlatıyor, yıldızları anlatıyor. Benim takip ettiğim bir uzay sitesi var. Oradan böyle farklı farklı fotoğraflar geliyor. Yani gökyüzünde yıldız bulutları var. Yıldız bulutları var. Ya ve her seferinde şu söyleniyor. Sema genişliyor. Yani kainat genişliyor. İyi de nereye genişliyor? Yani bir balon şişirin hocam. Balon hava içine doldukça atmosfer içerisinde hacmi havayla büyür büyür büyür bir şeye kadar gelir. Balonun sünmesi gücüne kadar, yani oradaki elastikiyetine göre de açıldıkça açılır. Ya 100 metre olur ya 1000 metre olur, neyse. Ama neyin içerisinde büyür? Bir atmosfer, havanın içerisinde havayla büyür. Peki bu kainat nereye büyüyor? Bakıyoruz işte dünya gezegeninin bilmem kaç milyar katı bir kütleden bahsediliyor gökyüzünde. O kainatın içerisinde bilmem kaç milyon, evet, ışık yılı uzaklıkta bize deniyor. Yani artık metreyi, santimetreyi, kilometreyi geçtik. Işık hızı olarak ölçülüyor. Peki nasıl o mükemmellik oraya dizayn edilmiş? Kur'an-ı Kerim kandillerle döşedik gökyüzünü diyor. Kaldırdığınızda başınızı her birinin cıvıl cıvıl parladığını görüyorsunuz. Güneşten alıyor ve size yansıtıyor. Her birinin ayrı bir vazifesi var. Yani bir cihan dizaynı var ve o dizaynı Kur'an bize satır satır anlatıyor. Bir diğer mesele, Kur'an-ı Kerim öyle bir icazıyla geliyor ki o günün edebiyatını devreden çıkarıyor. O günün şiirini, şairini çaresiz bırakıyor. Evet. O günün hatibini, hitabetini aciz bırakıyor. Evet. Ve öyle bir kaide ve kurallar, öyle bir manzumeyle geliyor ki bir insicam, bir uyum var içerisinde. Bir düzen, bir tertip var kendine göre. Artı bütün edebi kalıpları bertaraf ediyor. Yeni bir edebi kalıp oluşturuyor. Artı bir de kültüre de tesadüf ediyor. Yani eskinin kültürünü tamamen siliyor. Yepyeni, böyle layık, insan fıtratına ve tabiatına layık bir kültür ortaya koyuyor ve bununla bir insanlık tezyin ediyor.
Evet hocam, bu mevzuya girmeden şunu da açıklamış olalım. Bizi dinleyen dinleyicilerimiz yanlış bir anlaşılmaya mahal vermememiz için bunu açıklamak istiyorum. Az önce bir şeyden bahsettik. Dediniz ki Kur'an-ı Kerim, hala Kur'an-ı Kerim'de geçen işte insanın yaratılışı, evet, ve babasız çocuğun
Hazreti İsa örneğiyle
bunlar çözülememiş dedik. Bunu yapmak istediğimizden değil veya bunun yapılıyor olmasını, yapılmaya çalışmasını tasdik ettiğimizden değil, bu meselelerin çözülemediği ve bu meselelerde aciz kaldığımızı ifade etmek istiyoruz.
Elbette.
Ben araya girmek istemedim.
Elbette, estağfurullah. Bu acziyetin karşılığıdır
yani
zaten.
Bunları uygulamaya çalışanları tasdik etmiyoruz.
Yok, o anlamda değil. Ama şu var hocam. Bilim, Kur'an'ın hep gerisinde kaldı.
Evet.
Bazen böyle pozitivist davrananlar, işte rasyonalist düşünce, yani beş duyuya tabiri caizse hissiyata bağlayan ve akılı öne çıkararak Kur'an değerlendirmeye çalışanlar, Kur'an'ın bilimle yan yana konulduğunda aslında birbiriyle uyuşmadığını, Kur'an'ın bilime karşı olduğunu falan iddia ederler. Halbuki Kur'an-ı Kerim hem kevni ayetlerle, gökyüzüyle alakalı, güneş, ay, yıldızlar, denizler, dağlar, yani baktığımızda işte volkanizma vesaire, her biri hakkında bize bir takım ışık tutar. Bunun dışında insanın yaratılışı, yoktan var edilme, yeniden varoluş, yani öldükten sonra diriltilme, ba'th dediğimiz, tekrar diriltilme, o kemiklerin bir araya getirilmesi, yine insan embriyosundan, yani yaratılışından bahseden, anne rahmindeki hallerinden başlayıp, işte Müminun suresinde birebir hangi hallerden geçtiğini bize anlatır. Böyle bir bilimsel gerçeklik vardır Kur'an'da. Ama bazı olaylar vardır, bunu biz maalesef biraz geride bırakıyoruz ama batılı araştırmacılar dikkate alıyorlar. Kur'an'dan bazı işaretlerle bilim geliştirmeye çalışıyorlar. Bizi bilme karşıdır Kur'an deyip Kur'an'dan uzaklaştırmaya çalışırken kendileri rehber edip onun üzerinden, biraz önce söylediğimiz Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'ın tahtını an be an bir sürede getirip kendi yanına aldırması hadisesi ışınlamanın karşılığıdır. Buradan hareketle çözmeye çalışıyorlar.
Evet.
Yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dünyaya gelişinden hareketle biz acaba nasıl işte karı koca Bunun meşru dairesi var. Yani karı koca bir araya geldiğinde işte adamın diyelim ki kromozom ya da işte bir takım genetik hastalıkları vesaireleri var, eksikleri var. Ondan aldıkları bir DNA örneğiyle ya da bir oradan aldıkları bir mişel neyse artık onun adı nutfeyle getirip anne rahminde böyle bir birleştirme, buralara girmeye başladılar. Ama bunun sairi caiz olmayan haller, haram olan halleri de var. İşte Kur'an orada meşru anlamda hangisi helaldir, hangisi haramdır? Biz ne zaman anlıyoruz? Tanışınca anlıyoruz.
Eyvallah.
Tanışınca anlıyoruz. O yüzden Kur'an'ı okumadan, Kur'an'ın oradaki gerçekliklerini görmeden bilimle mukayese edip ya da akılla yok kardeşim deyip bu da bize uymaz deyip kestirip atmak ancak Kur'an üzere iftiradır. Bundan da Allah'a sığınırız. Bu önemli Eyvallah. Bir mesele.
Eyvallah. Bu edebi yönüne geçelim evet. hocam. Şimdi Üsküdarlı Ali Üsküdarlı Hoca var.
Evet.
Bu hocamızın talebeleri Mehmet Ali Sarı hocamız ve diğer hocalarımız bir hikayeden kastım şu, bir olaydan bahsediyorlar, yaşanmış bir evet. olaydan. Evet. Üsküdarlı Ali Üsküdarlı Hoca'nın bir Macar heyetine misafir olduğunu ve evet. bu heyete bir tilavet okuduğunda, bir Kur'an-ı Kerim tilaveti okuduğunda evet. orada bulunan kralın İşte bu tilavetin ne olduğunu sorması üzerine açıklamalardan sonra bu kesinlikle bir kul yazısı olamaz. Evet. Bir kul sözü olamaz. Evet. Bu ilahi bir sözdür. Eğer ilahi bir söz olmasaydı zaten bu kadar bizi etkilemezdi evet. diye bir ifadesi var. Yine geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada çok yayıldı. Kur'an-ı Kerim'in sesini hiç duymamış olan bir İhtiyar, gayrimüslim bir Türk dükkanında, yurt dışında yaşanan evet. bir olay. Evet. Türk dükkanında Kur'an-ı Kerim tilavetinin çalındığı, okunduğu bir evet. Radyodan veya televizyondan okunduğu bir anda dükkana girdiğinde, biraz dinlediğinde hüngür hüngür ağlamaya başlıyor.
Evet.
Yani anlamını bilmiyor, ne olduğunu bilmiyor evet. ama o gönlüne tesir ondan gözyaşlarını dökebiliyor. Bunun gibi birçok örnekler var.
Evet.
Bu örneklerden yola çıkarak hocam, az önce de biraz giriş yapmıştık. Kur'an-ı Kerim'in o yönünü biraz konuşsak bu konuda neler söylersiniz?
Şimdi hocam, Hazreti Peygamber vahiy geldiği zaman bazen vahiy sahabe efendilerimizi Kabe'de de okurdu. Hı hı. Tabii müşrikler o kelamın böyle inceliğine, letafetine, oradaki belagatın, fesahatin Hı-hı. gücüne kapılıp bazı müşrikler iman eder olacaklar olurmuş. Bu sefer Ebu Cehil gibileri gürültü çıkarmaya başlamışlar. Teneke vurmaya başlamışlar.
Evet.
Ses çıkarmaya. Sebep kelam duyulmasın. Bir gece tabii Efendimizin kapısının ağzına böyle gölgeler olunmuş. İki kişi, birisi Ebu Cehil, birisi de müşriklerden birisi. Bakmış Ebu Cehil Hazreti Peygamber'i dinliyor.
Hmm.
Yani diyor ki ya Ebu Cehil, hem bize dinlemeyin diyorsun hem de gelip kendin dinliyorsun. Diyor ki ben diyor dinimde sabitim diyor.
Hı hı.
Ama siz gönlünüzü kaptırırsınız diyor. O yüzden size engel oluyorum diyor. Yani haşa, ben gavurluğumu bırakmam diyor. Ama siz her an gönlünüz kayar Müslüman olursunuz diye de korkuyorum diyor. Yani bu bugünün endişesi değil, o zamanın da endişesi.
Evet.
Bir diğer mesele işte insanlar üzerindeki etkisi, bir de canlılar, diğer canlılar üzerinde etkisi var. Mesela Üseyd bin Hudeyr Hudayr diye bir sahabi var. O bir defasında Kur'an okuyordu. Çocuğu da vardı yanında, küçük bir çocuğu vardı. Atı bir anda şahlanmaya, bir hareketlenmeye başladı. Hmm. Kur'an okumayı kesti. Tekrar at şahlanmaya başladı okumaya başlayınca. Baktı ki çocuğuna...
Okumaya başlanınca şahlanıyor.
Tabii okumaya başlayınca at yerinde duramıyor. Hmm. Tabii çocuğuma bir zarar verir diyor, susuyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor, diyor ki ya Resulallah diyor, ben bugün böyle bir şey yaşadım diyor. Diyor ki ey Useyd diyor, okumaya da devam et diyor. Şayet sen o okumayı kesmeseydin, Allah yeryüzüne meleklerinden bir grup indirmişti seni dinlemek için. Ve sen okuduktan sonra, onlar eğer kesmeseydin, devam etseydin, onlar sen okudukça orada kalacaklardı. Diğer arkadaşların geldiklerinde melekleri şu gözle görecektiniz diyor.
Allah Allah.
Yani Allah öyle bir kıraate, öyle bir kelama, öyle bir iltifat yüklüyor ve o iltifatı da insanların kalbine ülfet peyda olunuyor. Bu hocam bakın, bir atın yaşadığı hal, o melekleri görüyor. Bir diğer mesele, bunun deneyini yapmış bizim öğrenci arkadaşlarımızdan bir grup. bir çiçek, iki tane çiçek. Hatta muhterem üstadımız derse getirmişti talebe kız gruplarından.
Yani sohbetlerinde de çok çok anlatır.
Çok çok anlatır. İki tane çiçek getirmişti. Böyle masaya koydu. Dedi ki bakın dedi çocuklarım dedi. Bizim öğrenci arkadaşlara yaptığı derslerde. Bu dedi sağ taraftaki yeşilli böyle yeşillenmiş, çiçek açmış böyle pırıl pırıl ışıl ışıl bir çiçek. Diğer taraftaki solmuş. Bir çubuk kalmış yani. Kurumuş, mahvolmuş. Diyor ki sağdakine güzel sözler yazılmış. Ayetler yazılmış, salavat-ı şerifeler yazılmış. Ve bir odada hep onlar dinletilmiş. Ayet dinletilmiş, salavat-ı şerife dinletilmiş. Onlara hoş sözler söylenmiş. Çiçek canlanmış, hareketlenmiş. Aynı gün dikilmiş ve aynı toprakta aynı çiçek.
Aynı ortamda.
Aynı ortamda. Yalnız sadece diğerinin devamlı kulağına kem sözler söylenmiş. Ona hakaretler edilmiş.
Batı müziği
verilmiş. İşte pop, caz neyse bunlar dinletilmiş. Diğeri kuruyor. Diğeri hayat buluyor. Çiçek yetiştirenler ya da tarla bağ bostan işleri uğraşanlar bilirler. Ben büyüklerimden çok gördüm onu. Gördükleri zaman bir çiçeği ah sen büyüdün mü deyip böyle gelip çiçeği okşar, sever vesaire. Bakmışsınız ki o çiçek böyle sanki canlanmaya başlamış, hareketlenmeye başlamış. Yani bu bir bitkinin dahi fıtratına tesadüf eden bir şeydir. Bu noktada baktığımızda Allah-u Teala Kur'an'ı akıl ve ilim sahiplerinin anlayacağı şekilde şumullü ama kalbe ilka ediyor. Kalp ince bir nokta, rikkat noktası, Allah'ın nazar ettiği nokta ve herkesin kalbine düşecek bir pay paydası var. İşte biraz önce sizin de verdiğiniz örnekte olduğu gibi hayatında hiç Kur'an dinlememiş, hiç Kur'an okumamış, hiç Kur'an'la mülaki olmamış, bulmuş bir kimsenin bile o insicam, o akım
gözünden yaş
akıtıyor, kalbine dokunuyor. Evet. Çünkü Kur'an Hazreti Peygamber'in kalbine ilka olunan bir kitaptır. Muhatabı kalptir Kur'an'ın. Yoksa insanın ne bedenidir ne cesedidir. Cenab-ı Hak, Hazreti Peygamber Cenab-ı Hakk'ın اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْزُرُ اِلَى اَجْسَامِكُمْ وَلَا اَجْسَادِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْزُرُ اِلَى كُلُوبِكُمْ وَيُشِيرُ اِلَى صَدْرِهِ سَلَاسَ مَرَّاتَ تَقْوَاهَا هُنَا buyuruyor hadis-i şerifte. Şimdi Allah kimsenin bedenine, cismine vesairesine bakmaz. Baktı mı kalbine bakar. Efendimiz buyuruyor ki takva buradadır diyor. Sahabi 3 defa kalbine işaret ederek takva buradadır diye kalbini işaret etti buyuruyor. Demek ki biz Kur'an okuduğumuz zaman anlam kalıplarına büründürürken kalbi okumaya döneceğiz. Yine Muhammed suresinde buyurulduğu gibi Estağfirullah. Efela yetedebberunel Kur'an em ala kulubin akfaluha. Yani onlar Kur'an'ı ince denince şöyle okuyup düşünüp ondan bir tefekkür edinmek için bir gayrete girmezler mi? Yoksa kalpleri mühürlü mü? Kalplerinde mühürler mi var? İşte biraz önce Ebu Cehil'le verdiğimiz örnek gibi kalbi mühürlü bir kimsenin Kur'an'ı açıp oradan hisse alabilmesi asla düşünülemez. Bundan dolayı niyet halis olacak ve kalbi Kur'an'a anlamak üzere, takva üzere açmak gerekecek. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam özelinde Kur'an, Peygamberimizin kalbine indiriliyor ve bu haliyle de insanlara açıklama. Burada da yine Nahl suresindeki haliyle insanlara kendilerine indirileni açıklaman, bir de düşünüp anlasınlar diye sana Kur'an'ı indirdik. Hı hı. Demek ki Kur'an-ı Kerim peygamberin önce kendi anlam dünyasından geçiyor. Yani Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu o muciz kelam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın anlam dünyasından bir geçiyor. Hayat buluyor. Yani yaşayan Kur'an Hazreti Peygamber oluyor. Sonrasında o hayat bulan haliyle bir tebliğ, yani insanlara örnek olarak yaşama karşısına çıkıyor. Ve Allah bununla da bitirmiyor. Bir de bize bir vazife yüklüyor. Diyor ki sen onları açıklayacaksın. Onlar da bunu anlayıp ne yapacaklar? Düşünüp ibret alacaklar ya da düşünüp hisse alacaklar. Bu meyanda baktığımızda hocam bir nasiplik söz konusu.
Evet.
Bir nasiplik söz konusu. Yani sadece bilmek yetmiyor. Biz nicelerini biliyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim bu Yahudi Tevrat alimlerini anlatırken kitap yüklü merkepler gibidirler buyuruyor. Demek ki sadece bilmek, o ilme sahip olmak, o bilgiye yüklenmek. Şimdi sizin başta sorduğunuz soruya da buradan yatay bir geçiş yapalım. Peki onlar bu hakikati bildiklerine rağmen, biz heva heveslerine tabi olurlar dedik. Bu hakikati bilmelerine rağmen neden manevra yapamıyorlar? Çünkü hocam ilim kibir kabul etmiyor. İlim hayayı bozduğunuz zaman gelmiyor. İmam Şafii'nin yanlış hatırlamıyorsam el ilmu yunkata'u fisneteyn buyuruyor. İlim iki şeyde kesilir. El haya'u vel kibru. Eğer hayayı bozarsanız, yani hayasızlığa giderseniz, Kur'an'a karşı, Allah'ın kelamına karşı peygamberine karşı hayayı, arı, namusu unutursanız kesiliyor. Bir diğeri kibirlenirseniz, bak ben biliyorum, buradan şu anlamları çıkarıyorum, bak ben de böyle yapıyorum, yani ne gerek var peygamberin buradaki sözüne ya da peygamberi ben burada nerede bulacağım sözüne girmeye başlayınca, haşa kendini peygamber yerine koymaya başlayınca, bu sefer ne yapıyor? Manevra yapamıyor hakikaten. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın Kur'an olma ispatının ilk numunesidir bizim için. Biz Kur'an'ı Kur'an olarak Resulullah ile biliriz.
Yaşayan Kur'an da diyor.
Elbette. Ya. Biz Kur'an'a iman etmeden önce Resulullah'ın peygamberliğine iman ediyoruz. Allah'a iman ediyoruz. Allah'ın peygamber gönderdiğine, o gönderdiğinin Hazreti Peygamber olduğuna ve peygamberin bize aktardığının da Kur'an olduğuna iman ediyoruz. Yani olayı evet, bu şekliyle düşünmek lazım. Çünkü peygamber aradan çıktığı zaman o zaman soru direkt şu olacak. Kur'an mıdır sorusu olacak. Kur'an mıdır? Yani Kur'an, Kur'an mıdır? Vahiy midir? Allah'tan mıdır sorusu olacak. Mesela ayet-i kerimede buyuruluyor ya, size birisi haber getirdiği zaman araştırın. Fasık birisi haber getirdiği zaman. Ya yöledine amenu ince ekum fasikum bine beyin fetebeyyanu. Yani eğer fasık birisi ise ne diyor? Haberine itibar etmeyin, araştırın. Şimdi biz peygamberin mevsukiyetine inanıyoruz, güvenirliğine inanıyoruz, doğruluğuna inanıyoruz. Getirdiğini de Kur'an olduğuna inanıyoruz. Peki çıkarırsak peygamberi devreden, o zaman soru Kur'an, Kur'an mıdır oluyor?
Eyvallah.
Vahiy midir oluyor? Bu halle bakmak lazım. Tabii bu anlamda kalbin Ramazan'da yaptığımız derslerde söylediğimiz üzere günahtan, fısktan, fucurdan, dedikodu, gıybet, ondan sonra efendime söyleyeyim haset, tecessüs, kul hakkı, kibir, gıybet dedik. Ucub yani kendini beğenme, yalan söyleme, öfke gibi, israfa çok dalma gibi, yalan gibi, riya gibi bir takım böyle arızalı hasletler var. Bunlardan beri kılarak Kur'an'ı tefekkür etmeye çalışmak lazım. Çünkü Allah'a ait olan, Allah'ın yasak kıldıklarının hakim olduğu bir akılla ya da kalple hocam anlaşılmaz, anlaşılamaz diye düşünüyorum.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Çok güzel bir Kur'an-Sünnet ilişkisine dair bir ders yapmış olduk.
İnşallah Allah razı olsun. Evet, bu razı olsun. Kur'an üzerinde, peygamber üzerinde olunca eyvallah, netice böyle çıkıyor hocam.
Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık.
Cümlemize inşallah.
Sağ olun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Nebiler Silsilesi programının 3. bölümündeydik. Bu hafta Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüceliğini konuştuk. Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimizle birlikte nasıl anlayacağız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Kerim'i birlikte düşündüğümüzde, ki ayrı düşünemeyiz, neler söyleriz diye bir soru sorduk hocamıza ve hocamızdan kıymetli değerlendirmelerini, bilgilendirmelerini aldık. Haftaya inşallah Hazreti Adem Aleyhisselam'ın
konu girişini
Hazreti Adem Aleyhisselam'ı konuşmaya başlayacağız inşallah. Nebiler Silsilesi'nin 4. programında buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.